Ayrım 49.
Daha sonra Jean'i götürmüşlerdi. Öğretmen hücrede kalmıştı. Buna karşılık Jean yeni bir arkadaş bulmuştu. Güzel bir insandı. Konuşulabiliyordu. Herkes onun yanına gelmek istiyordu. Jean karısını yakalamıştı. Bazen bunu yapmayı başarabiliyordu. O zaman seviniyordu. Ama sık sık üzüntülü oluyordu. O zaman arkadaşı koğuşa gelip ama Jean, karın ağın içinde görmüyor musun diye soruyordu. Arkadaş hep haklı çıkıyordu. O daha ağzını açar açmaz Jean karısına kavuşuyordu. Sen şaşı bakıyorsun diyordu kadın Jean'e. Jean ise gülüyor, gülüyordu. Sonra da tehdit ediyordu. Jean derler bana, şimdi sana yatakta gösteririm. 9 yıldır klinikte yaşayan bu nalbantın iyileşebilmesi kesinlikle olanaksızdı. Klinik başkanının adamın karısına ilişkin araştırmaları bir sonuç vermemişti. Zaten bulunsa bile kadını kim zorlayabilirdi kocasına dönmeye? George, nalbantın tüm mutluluk kaynağını oluşturan sahneyi gerçekte nasıl bir sona vardıracağını kafasında canlandırıyordu. Kendi evinde yatakla ağı kurmuştu. Kadın ortaya çıkıyordu sonunda. Jean sessizce içeri girip ağı çekiveriyordu. İkisi de birbirleriyle eskisi gibi konuşuyorlardı. Jean giderek heyecanlanıyordu. Ağ ve 9 yıl yok oluyordu. Ah bir bulabilseydim şu kadını diye içini çekiyordu George. George her gün Jean'e karısını bulması için yardımcı oluyordu. Jean'in karısının varlığını o denli istiyordu ki neredeyse kadını yanında taşıyormuşçasına Jean'i uzatabilecekti. Asistanları olacak maymunlar ise bütün bunların ardında gizli bir deneyin kokusunu alıyorlardı. Belki de doktor Jean'i bu sözlerle iyileştirecekti. Asistanlardan biri koğuşta bir iş için yalnız başına kaldığında hemen sihirli formülü kullanıveriyordu. Ama Jean, karın ağın içinde görmüyor musun? Jean ister üzüntülü, ister neşeli olsun, onları dinlesin ya da kulaklarını tıkasın, asistanlar ustalarının aklına gelmiş olan bu seveceğin buluşu adamın kafasına vurmaktan çekinmiyorlardı. Uyuyorsa uyandırıyorlar, çevresiyle ilgisini kesmiş gibi ise bağırıyorlardı. Adamcağızı sarsıp yumrukluyorlar, onu aptal olmakla suçluyorlar ve karısının anılarıyla alay ediyorlardı. O tek tümce asistanların kişiliklerine ve keyiflerine bağlı olarak binlerce tonda söyleniyordu. Sonunda nalbantın kendilerini hiç aldırmaması nedeniyle tüm çabalar boşa gidince bu kez asistanlar klinik başkanıyla alay etmek için bir neden daha bulmuş oldular. Başkan olacak o deli ilkel deneyini yıllardır yineliyordu ve tek bir tümceyle bu iyileşemez hastanın aklını başına getirebileceğine hala inanıyordu. George elinde olsa bu asistanların hepsini işten atacaktı. Gel gelelim Selefi'nin yapmış olduğu sözleşmeler yüzünden eli kolu bağlıydı. Asistanların hastalara yaklaşımlarının iyi niyetten yoksun olduğunu biliyordu ve kendisi ansızın öldüğü takdirde hastaları bekleyebilecek yazgıdan korkuyordu. Hiçbir bencil amaç gütmeyen, hastalarının bile o kısıtlı bakış açılarıyla yararlı buldukları çalışmalarının küçük hesaplar yüzünden engellenmek istenmesini bir türlü anlayamıyordu. Zamanla çevresini ona yardımcı olacak denli sanatçı kişiliği taşıyan insanlar da dolduracaktı. Selefinden kendisine kalmış olan asistanlar son çözümlemede bir ölüm kalım savaşı vermekteydiler. Doktorun işine hiç yaramadıklarını algılıyorlardı. Bu yüzden sözleşmelerinin süresi biter bitmez onun bilgili öğrencileri sıfatıyla başlarını bir yerlere sokabilmek için onun kırıntılarını toplayıp yutuyorlardı. Çok sıradan, tembel ve doğuştan hiçbir zaman deliremeyecek denli dengeli insanların iç dünyalarında olup bitenlere ilişkin ince bir sezgisi vardı George'un. Yorgun düştüğünde ve akıl hastası dostlarının ona aşıladıkları yüksek gerilimden kurtulmak istediğinde kendini asistanlardan birinin ruhunun derinliklerine bırakıyordu. George'un tüm eylemlerinin hareket alanı yabancı insanların iç dünyasındaydı. Dinlenmeyi ve huzuru da başkalarında arıyordu ama bunu asistanlarda bulması çok güç oluyordu. Yaptığı tuhaf buluşlar karşısında içinden gülmek geliyordu. Örneğin bu dar görüşlüler ne düşünüyorlardı onun hakkında? Başarılarının gizini ve hastalarına gösterdiği bir uzak görüşlülük ürünü olan yakınlığını açıklayabilecek bir neden arıyorlardı hiç kuşkusuz. Bilim onlara körü körüne nedenlere inanmayı öğretmişti. Kalıplaşmış kişiler olarak içinde yaşadıkları dönemlerde çoğunlukça benimsenmiş töre ve görüşlere sıkı sıkıya bağlıydılar. Eğlenceyi seviyorlardı. Herkesi ve her şeyi de bu eğlence istekleri doğrultusunda yorumluyorlardı. Bu tutum içinde yaşanılan dönemde tüm kafalara egemen olan ama verimlilikten yoksun bir moda niteliğini taşıyordu. Eğlenceden anladıkları ise geleneksel kötülüklerdi hiç kuşkusuz. Bunlar hayvanların varoluşundan bu yana bireyin utanmazca bir dirençle yapmayı sürdürdüğü kötülüklerdi. Tarihin çok daha derinlerde yatan ve çok daha özgür nitelikteki itici gücünden, başka deyişle insanların daha yüksek bir hayvan türü olan kitle ile birleşmek ve bu kitle içerisinde kendilerini sanki tek bir insan bile hiç yaşamamışçasına yitirmek içgüdülerinden haberleri yoktu. Çünkü okumuş kişilerdi. Okumuşluk ise bireyin kendi içindeki kitleye karşı kullandığı bir güvenlik kuşağıydı. Adına yaşama kavgası denen kavgayı karnımızı doyurmak ve sevebilmek uğruna olduğu kadar içimizdeki kitleyi öldürmek uğruna da veririz. Kimi koşullar altında bu kitle bireyi bencillikten tümüyle uzak, dahası kendi yararlarına aykırı davranışlara dek götürebilir. İnsanlık bir kavram olarak bulunmazdan ve sulandırılmazdan çok önce kitle olarak vardı. Bu kitle vahşi, coşkun, kocaman ve sımsıcak bir hayvan gibi hepimizin içinde anasal etkilerin uzanabildiğinden çok, çok daha derinlerde bir anafor gibi kaynar. Kitle yaşına karşın dünyanın en genç hayvanı, en öz yaratığı, ereği ve geleceğidir. Onun üzerine hiçbir bilgimiz yok. Hala birer birey olduğumuz varsayımıyla yaşamaktayız. Kimi zaman kitle, gök gürültülerinden örülü bir fırtına, içinde her damlanın yaşadığı ve aynı şeyi istediği coşkun bir okyanus gibi saldırır üzerimize. Bu saldırının hemen ardından parçalanıp gitme alışkanlığını henüz koruduğu için, fırtına geçince yine biz olarak, zavallı ve bırakılmış şeytancıklar olarak kalırız. Bir zamanlar bu denli çok, bu denli büyük ve bu denli bütün olduğumuzu anılarımıza sığdıramayız bir türlü. İş bu noktaya vardığında, aklın boyunduruğunda yaşayanlar sorunu hastalık sözcüğüyle açıklarlar. Alçak gönüllülüğün bayraktarlığını yapmak isteyen ise yanılgısının gerçeğe ne denli yaklaştığının bilincine varmaksızın, havayı insanın içindeki hayvan diyerek yumuşatır. Kitle ise bu arada yeni bir saldırı için hazırlanır. Bir gün gelecek, kitle artık parçalanmaz olacak. Belki önce bir ülkede başlayacak bu gelişme, sonra orayı çıkış noktası yapıp çevresinde ne varsa yutarak ilerleyecek. Ta ki artık ben, sen, o kavramları değil ama yalnızca kitle var olacağından, kitlenin varlığına ilişkin tüm kuşkular ortadan kalkana dek. George bir buluşuyla kitlenin tarihin akışı içerisindeki ve bireyin yaşamındaki etkinliğini, belli ruhsal değişimlere yönlendirişin ilişkin buluşuyla övünüyordu. Hastalarında bu buluşun doğruluğunu kanıtlamayı başarmıştı. Sayısız insan, içindeki kitle çok güçlü olduğundan ve doyuma erişemediğinden delirmekteydi. George kendini ve çalışmalarını da bu yönde açıklıyordu. Eskiden kişisel eğilimlerinin, yükselme tutkusunun ve kadınların yörüngesinde yaşardı. Şimdi ise önem verdiği tek şey kendini sürekli yitirmekti. Bu yoldaki çabalarıyla kitlenin düşünce ve isteklerine çevresini sarmış olan tek tek kişilerin yapabildiklerinden daha çok yaklaşabilmekteydi. Asistanları kendilerine daha elverişli gelen bir başka açıklamayla işin içinden çıkmaya çalışıyorlardı. Başkan akıl hastalarına neden bu denli hayran diye soruyorlardı kendilerine. Kendi de onlardan biriydi de ondan ama yalnızca bir yarı deliydi. Peki o halde neden iyileştirmeye çalışıyordu hastaları? Onların kendisinden daha deli olmalarına dayanamadığı için. Kıskanıyordu onları. Varlıklarından tedirginlik duyuyordu. Kendilerine özgü yanları bulunduğu kanısındaydı. Onlar kadar ilgi çekici olmak gibi hastalıklı bir eğilime kaptırmıştı kendini. Dünya ona normal bir bilgin gözüyle bakıyordu. Bundan daha ileriye gidemeyeceği kesindi. Bir kliniğin başkanı olarak ruhsal sağlığına kavuşacak ve herkesin umutla beklediği gibi çok geçmeden de ölecekti. Küçük bir çocuk gibi, delirmek istiyorum diye bağırıyordu. Bu gülünç istek hiç kuşkusuz gençlik dönemindeki bir yaşantısından kaynaklanmaktaydı. Başkanı bir kez iyice muayene etmek gerekirdi. Böyle bir muayeneye razı olması yolundaki isteği geri çevirecekti doğal olarak. Bencil bir insandı. Böyleleriyle ilişki kurmamak yapılacak en iyi şeydi. Bir akıl hastasına özgü tasarımlar gençliğinden başlayarak ve cinsel deneyimleriyle bağıntılı olarak gelişmişti. İktidarsızlıktan korkuyordu. Kendini deli olduğunu inandırdığı takdirde bu iktidarsızlığını sürekli yenmiş olacaktı. Her deli ona kendi kendisine verebileceğinden daha büyük zevk vermekteydi. Onlar neden benden çok tadına varsınlar yaşamın diye yakınıyordu. Çok dışlanmış hissediyordu kendini. Aşağılık duygularının pençesinde kıvranmaktaydı. Kıskançlığı yüzünden hastalarını iyileştirmek için çırpınıyordu. Birini taburcu ettiğinde neler duyduğunu öğrenmek gerekirdi. Yeni hastaların geleceğini düşünmüyordu. Besin kaynağını küçük anlık zaferlerde buluyordu. İşte dünyanın hayranlığını kazanmış olan ünlü adam buydu. Bugün doktor koğuşları son kez dolaşırken asistanlar her zamanki göstermelik hamaratlıklarını da esirgememişlerdi. Hava çok sıcaktı. Mart'ın son günlerindeki hava değişimi basit ruhlarını bir taş gibi ezmekteydi. Kendilerini aşağı gördükleri, nefret ettikleri hastalar gibi algılamaya başlamışlardı. İyi bir işe yerleştirilmiş asistanlar olarak onların da bir yerde başlarını dayadıkları parmaklıklı pencereleri vardı. Duygularının kesinlikten uzak oluşuna kızıyorlardı. Başka zamanlar içlerinden birkaçı önden koşar, bakıcılar ya da hastalar onlardan önce davranmamışsa kapıları açmak için yarışırlardı. Bugün ise George'u arada biraz uzaklık bırakarak dalgın ve keyifsiz izlemekteydiler. Sıkıcı işlerine, şeflerine ve yeryüzündeki tüm hastalara lanetler yağdırıyorlardı. George alışkın olduğu sesleri duymak için kulak kabarttı. Dostları pencerelerden onun geldiğini görmüşlerdi. Ama arkasındaki düşmanları kadar kayıtsız kaldılar. Kasvetli bir gün diye mırıldandı doktor. Alkışların ve nefretin eksikliğini algılıyordu. Rahat soluk alabilmesi, her zaman başkalarının duygularından oluşan bir atmosferde bulunmasına bağlıydı. Bugün ise çevresine basık havanın dışında hiçbir şey algılamıyordu. Koğuşlarda hiç de güzel gelmeyen bir sessizlik egemendi. Hastalar onun önünde kavga etmekten kaçınıyorlardı. Kapı George'un arkasından kapanır kapanmaz yine itişmeye ve birbirlerine küfür yağdırmaya başladılar. Kadınlar yerlerini bırakmaksızın ona aşklarına karşılık vermesi için yalvardılar. George verecek yanıt bulamadı. Tüm iyileştirici ve iyi düşünceler çıkıp gitmişti kafasından. Kadınlardan biri, tanımsız çirkinlikte olan biri, "Hayır, hayır, hayır, boşanmaya razı olmayacağım," diye bağırdı. Ötekiler koro halinde, "Nerede o adam?" diye seslendiler. Bir kız kendinden geçmişçesine, "Bırakın beni," diye haykırdı. Jean, iyi yürekli Jean, karısını tokat atmakla korkuttu. "Avın içinde tuttum onu. Yakalamak istiyorum ama yok burada," diye yakınıyordu. "Vur bir tane," dedi George. Bu 32 yıllık bağlılıktan bıkıp usanmıştı. Jean vurdu ve karısının yerine imdat istedi. Bir başka koğuşta hava kararmış olduğu için hastaların hepsi aynı anda ağlamaya başladılar. "Bugün deli gibiler," dedi bakıcı. Tanrılardan biri "Güneş doğsun" buyruğunu verdi ve koğuşta buyruğunun dinlenmemesine çok kızdı. Tanrı'nın yatak komşusu olan adam George'un kulağına "Söylediğine bakmayın, ayak işlerini gören biridir yalnızca," diye fısıldadı. Bir başkası "Tanrı diye biri var mıdır?" diye sorup adresini istedi. Kardeşi yüzünden yıkıma uğramış olan görünüşü bakımlı bir adam bu akşam işlerin iyi gitmemesinden yakınıyordu. "Davayı kazanır kazanmaz yaklaşık 15 yıllık gömlek depo edeceğim." Bu sözlere yanıt olarak en iyi arkadaşı "Peki insanlar neden çıplak gezsinler?" gibi anlamı çok derin olan bir soru sordu. İkisi her bakımdan çok iyi anlaşıyorlardı. George bu soruya verilen karşılığı ancak öteki koğuşa geçtikten sonra duyabildi. Hiç evlenmemiş olan bir adam ötekilere kendi karısıyla nasıl suçüstü yakalanmış olduğunu göstermekteydi. "Vücudundaki bitleri ayıklıyordum ama üstünde bir şey yoktu. Tam bu sırada başını anahtar deliğinden içeri sokan kayınpederi torununu geri istedi." İzleyiciler "Nerede, nerede?" diye gülüştüler. Tümünün kafasında aynı şey vardı. Birbirleriyle çok iyi geçiniyorlardı. Bakıcıların da onları dinlemekten hoşlanmadıkları söylenemezdi. Aynı zamanda bir gazetede çalışmakta olan bir asistan, akşamın atmosferine uygun sözcüklerle kağıda döküyordu. George başını çevirmeksizin asistanın yapmakta olduğu işi algıladı. Kendisi de düşüncelerinde aynı işi yapmaktaydı. Sözcüklerin ve jestlerin üstünde izini bıraktığı bal mumu bir levha gibiydi. İşlemek ve karşılık vermek yerine sözcük ve jestleri mekanik biçimde kaydediyordu. Ama bal mumu levha erimeye başlamıştı. "Karımdan sıkılıyorum," diye düşündü. Hastalara karşı da yabancılık duyuyordu. Hastaların yüksek duvarlarla çevrili kentine açılan ve başka zamanlar aralık duran arka kapı, yalnızca kendisinin bildiği kapı bugün sımsıkı kapalıydı ve bir türlü açılmıyordu. Kırmalı mıydı? Ama neden kıracaktı? En iyisi bu akşamlık işi burada bırakalım. Yarın ne yazık ki güneş yine doğacak. "Herkesi yine koğuşunda bulacağım. Yaşamım boyunca 800 hastayla karşılaşacağım. Belki ünüm kliniğin büyümesine yol açar. Hasta sayısı zamanla 2000'e, sonra 10.000'e dek yükselir. Tüm ülkelerden buraya yapılan hac gezileri mutluluğumu tamamlar. 30 yıla değin bir dünya cumhuriyeti kurulması olasılığı uzak değil. Beni delilerin başına halk komiseri atarlar. Yeryüzünün tüm oturulan bölgelerini dolaşırım. Artık işe yaramaz ruhlardan oluşma milyonluk bir orduyu denetlerim. Geri zekalıları sola, ileri zekalıları sağa ayırırım. Sonra olağanüstü yetenekli hayvanlar için deneme kurumları oluştururum. Deli hayvanlar insan olmak üzere yetiştirilir. İyileşen delileri ordumdan küfürlerle kovarım. Arkadaşlarım bana beni destekleyenlerden daha yakındır. Küçük yandaşlar büyük destekçiler diye adlandırılır. Karımın küçüklüğü de böylece ortaya çıkmış oluyor. Neden artık evime dönmüyorum? Orada karım beni bekliyor da ondan. Aşk istiyor benden. Bugün herkes aşk istiyor. Bal mumu levha ağır geliyordu. Üstüne çıkmış olanlar ağırdı. Sondan bir önceki koğuşta ansızın karısı ortaya çıktı. Koşarak gelmişti. Bir telgraf var diye seslendi kocasına gülerek. Onun için mi acele ettim bu kadar? Kibarlık ikinci bir deri gibiydi üstünde. Kimi zaman üstünden atmak isterdi bu deriyi. O zaman da kabalığının doruğuna varmış olurdu. Telgrafı açıp okudu. Keçileri toptan kaçırdım, kardeşin. Her türlüsünü beklerdi de böyle bir haberle karşılaşabileceğini aklının ucundan bile geçirmezdi. Kötü bir şaka mıydı, yoksa bir giz mi vardı bu sözcüklerin ardında? Hayır, keçileri kaçırdım sözü bütün bu olasılıkları saf dışı ediyordu. Kardeşi böyle deyimler kullanmazdı. Kullandığına göre gerçekten bir tuhaflık vardı ortada. Telgrafı şükranla karşıladı. Bir yolculuğa çıkması zorunluydu. Şimdi kendini haklı gösterebilirdi. Şimdi bir geziye çıkmaktan daha çok istediği bir şey yoktu. Telgrafı karısı dokudu. Kardeşin kim? Doğru ya, sana hiç söz etmedim ondan. Kendisi yaşayan en büyük sinologdur. Yazı masamın üstünde son çalışmalarından bazılarını görebilirsin. Birbirimizi yıllardır gördüğümüz yok. Ne yapacaksın şimdi? İlk ekspresle gideceğim. Yarın sabah mı? Hayır şimdi. Karısının suratı asılmıştı. Kardeşimin sağlığı söz konusu dedi George düşünceli bir ifadeyle. İyi ellerde değil anlaşılan. Öyle olsaydı böyle bir telgrafı çekecek duruma düşer miydi? Karısı telgrafı yırtıp ufacık parçalara ayırdı. Keşke alır almaz yırtsaydı. Hastalar kağıt parçalarının üstünü üşüştüler. Kadın hepsi seviyordu. Herkes ondan bir anı istiyordu. Bazıları ellerine geçirdikleri parçaları yuttular. Çoğu da yüreğine ya da pantolonuna bastırdı. Filozof Platon tüm ağır başlılığı ile durumu izlemekteydi. Eğildi ve yeryüzünde yaşıyoruz madam dedi. Dolambaçlı yollar. George uzun süre uyumuştu. Tren ansızın durdu. George gözlerini açtı. Bir sürü insan biniyordu treni. Onun perdeleri kapatılmış kompartmanı ise boş kaldı. Son anda kalktığında gelen bir çift yer olup olmadığını sordu. George kibar kibar yana çekildi. Adam ona çarptı ve özür dilemedi. Terbiyeli ve kültürlü maymunlardan oluşma toplumda karşılaştığı her kabalıktan zevk alan George hayretli adama baktı. Onun bakışlarını yanlış yorumlayan kadın oturur oturmaz özür dileyerek kocasının kör olduğunu söyledi. Bunu kestiremezdim diye karşılık verdi George. Çünkü hareketleri şaşılacak denli kendinden emin. Doktorun ve bugüne değin gözleri görmeyen çok hasta mı oldu? Adam eğilip selam verdi. Uzun boylu ve zayıftı. Ona bir şeyler okursam rahatsız eder mi sizi diye sordu karısı. Yüzündeki uysal kendini adamışlık ifadesinin çekici bir yanı vardı. Yalnızca gözleri görmeyen kocası için yaşamaktaydı büyük bir olasılıkla. Rica ederim, rahatsızlık ne demek? Ama daha sonra uyuyacak olursam lütfen sıkıldım sanmayın. George'un özlemini çektiği kabalık yerine kibar konuşmalar birbirini izlemekteydi. Kadın el çantasından bir roman çıkarıp derinden gelen ve biraz önceki konuşmalardan hoşlandığını belli eden bir ifadeyle okumaya başladı. Şimdi Peter'in de görünüşü bu kör adam gibi olmalıydı. Kas katı ve acı dolu. Neydi acaba Peter'in dingin ruhunun sarsılmasına yol açan? Yalnız ve dertsiz bir yaşam sürmekteydi. İnsanlarla ilişki kurmazdı. Duyarlı kişilerin dünyanın hali karşısında zaman zaman içine düştükleri bunalımlar onun açısından söz konusu olmazdı. Peter'in dünyası kitaplığından ibaretti. Belleği olağanüstüydü. Beyni onunki kadar güçlü olmayanlar aşırı okumak yüzünden yıkıma uğrayabilirlerdi. Peter'in ise okuduğu ve belleğine yerleştirdiği her hece bir sonraki karşısında bağımsızlığını korurdu. Kişiliğiyle oyuncu kavramının tam karşıtını simgelemekteydi. Yalnızca o, yalnızca kendisi vardı. Başkaları karşısında bölünecek yerde dış görünüşleriyle algıladığı başkalarını değerlendirmek için ölçüt olarak kendisini kullanırdı. Kendi kendisini de salt dışarıdan ve kafasının aracılığıyla tanımaktaydı. Bundan ötürü yalnız bir insanın yıllar boyu doğu uygarlıklarıyla uğraşmasının zorunlu olarak beraberinde getireceği çok büyük tehlikelerden kaçınabilmişti. Peter, Lao Tse'ye ve tüm Hintlilere karşı güvenlik altındaydı. Katı ve gerçekçi tutumu yüzünden ahlak felsefesiyle uğraşan filozoflara eğilimi vardı. Kendi konfüçyüsünü nerede olsa bulurdu. Onun gibi neredeyse cinsellikten yoksun bir canlıyı bunalıma götüren ne olabilirdi?
Beni yine intihara sürüklüyorsun.
George romanı yarım kulakla dinlemekteydi. Okumakta olan ses hoş geliyordu kulağına. Değişik tonlarını algılayabiliyordu ama roman kahramanının bu budalaca tümcesine yüksek sesle gülmekten kendini alamadı. Öfkeli bir ses, "Eğer kör olsaydınız gülmezdiniz bayım." diyerek onu azarladı. Kör adamdı konuşan Ağzını ilk açışında kaba konuşmuştu. Özür dilerim dedi George. Ama ben aşkın bu türüne inanmıyorum. Anlayamıyorsanız ciddi bir insanın zevk almasını engellemeyin. Ben aşkın ne olduğunu sizden çok daha iyi bilirim. Körüm ben. Bu sorun sizi hiç ilgilendirmez. George, beni yanlış anladınız diye konuşmaya başladı. Adamın körlüğünden ötürü acı çektiğini algılamıştı ve ona yardım etmek istiyordu. O sırada gözü kadına takıldı. Kadın heyecan elini kolunu sallıyordu. Parmağını dudaklarına götürüyor, ellerini kavuşturuyor. Tanrı aşkına susmasını işaret ediyordu. George sustu. Kadın dudak hareketleriyle teşekkür etti. Kör adam kolunu kaldırmıştı. Niyeti neydi? Kendini savunmak mı, yoksa karşısındakine saldırmak mı? Kolunu aşağı indirip devam et buyruğunu verdi. Kadın okumaya başladı, sesi titriyordu. Korku muydu bu titremenin nedeni? Yoksa böyle duyarlı bir insanla karşılaşmaktan duyduğu sevinç mi?
Körlük. Karanlık ve çok eski bir anı,
bir ses perdesinin ardından gitgide daha büyüyüp belirginleşerek doğruldu. Bir oda. Onun yanında da bir başka oda. Küçük bir yatak vardı bu odada. İçinde yüzü kıpkırmızı olan küçük bir erkek çocuk yatıyordu. Korkuyordu. Yabancı bir ses, kör oldum, kör oldum diye hıçkırıyor. Okumak istiyorum diye hineleyerek sürekli ağlıyordu. Anne odanın içinde dolanıp duruyordu. Kapıdan sesin bağırmakta olduğu yan odaya geçiyordu.
O oda karanlıktı. Burası ise aydınlıktı.
Bağıran kim diye sormak istiyordu çocuk ama korkuyordu. Sorarsa sesin sahibi gelir ve bir çakı ile dilini keser diye korkuyordu. Bunun üzerine şarkı söylemeye başladı. Bildiği tüm şarkıları söyledikten sonra baştan başladı. Yüksek sesle avaz avaz bağırarak söylüyor, kendi sesinin yüksekliğinden başı çatlayacak gibi oluyordu. Kıpkırmızıyım ben diye söylüyordu. Kapı açıldı. Susacak mısın sen dedi anne. Ateşin var, ne oluyorsun? O sırada yan odadaki korkunç ses inleyip ben kör oldum, ben körüm artık diye bağırdı. Küçük George yataktan düştü ve ağlayarak annesine doğru emekledi. Annesinin dizlerine sarıldı. Ne oldu? Neyin var söylesene. Adam, o adam. Adam nerede? Karanlık odada bir adam bağırıyor. Bir adam var orada.
O odadaki Peter.
Senin kardeşin Peter. Hayır, hayır. Küçük George ter ter tepiniyordu. Bırak o adamı yalnız başına, benim yanımda kal. Ama George, benim akıllı yavrum, bağıran Peter. Senin gibi o da kaba kulak. Bu yüzden gözleri görmüyor şimdi ve biraz ağlıyor. Yarın yine sağlığına kavuşacak. Gel, görmek ister misin onu?
Hayır, hayır, direniyordu çocuk.
Peter ama, başka bir Peter bu diye düşünüyordu George. Annesi odada kaldığı sürece hafiften ağladı. Annesi öteki odadaki adamın yanına gider gitmez yorganın altına saklandı. Sesi duyduğu zamanlar ise yine yüksek sesle ağlamaya koyuldu. Uzun süren bir ağlama oldu bu. Daha önce hiç bu denli ağlamamıştı. Görüntü gözyaşlarıyla bulandı.
George, Peter'in şimdi de aynı şeyden korktuğunu anlamıştı. Kardeşi kör olmaktan korkuyordu. Belki kötüydü gözlerinin durumu. Belki zaman zaman okumayı bırakmak zorunda kalıyordu. Peter'e bundan daha büyük acı verecek bir şey düşünülebilir miydi? Günlük çalışma planının dışına çıkacak bir saat onu yabancı düşüncelere götürmeye yeterliydi. Kendi kendisine ilişkin olan her şey Peter'e yabancıydı. Kafası seçme olguları, haberleri, görüşleri tarttığı ve birbirine bağladığı sürece yalnızlığının yararlı olduğundan kuşku duymazdı.